SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 29 Aralık 2025 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da bu sıcak yaz günlerinde Avustralya'da balık tutmanın ve yüzmenin kurallarına bakacağız. Bize mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Bondi plajı terör saldırısı kurbanlarının aileleri bu konuda bir kraliyet komisyonu kurulması için ısrarlı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Amerikan Başkanı Trump barış görüşmeleri için bir araya geldi. Türkiye'de ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonu sürüyor. New South Wales Başbakanı'nın Bondi terör saldırısının ardından aldığı sıkı güvenlik önlemleriyle birlikte Sydney sakinlerine yılbaşı gecesi etrafta ağır silahlı polisler görebilecekleri söylendi. 15 kişinin öldüğü antisemitik saldırıdan 2 hafta sonra Başbakan Chris Minns, Sydneylilere yerel işletmeleri destekleme ve kutlamaların planlandığı gibi yapılması çağrısında bulundu. Bondi'de konuşan Minns, güvenliğin artırılacağını ve korkunun günlük hayatımızı yönetmesine izin vermemek gerektiğini söyledi. Başbakan Minns, terörizmin amacının sıradan hayata engel olmak olduğunu söylüyor ve insanları dışarı çıkmaya, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeye teşvik ederken teröristlere geçit vermemek gerektiğini belirtiyor.
Ideology of some of these terrorists. What they want is for us to crawl up into a ball.
Bu teröristlerin garip ideolojisi nedeniyle istedikleri şey bu Noel döneminde ailemiz ve arkadaşlarımızla eğlenmememiz. Bu yüzden Sydney halkını normalde yapacağı gibi teröristlere burun kıvırmaya, çevrim içi ve sosyal medyada gördüğümüz bazı ideolojilere geçit vermemeye, bu teröristlerden korkmayacağımızı yüksek sesle ve net bir şekilde söylemeye davet ediyorum diye konuştu New South Wales Başbakanı. Sevdiklerini Sydney'deki Bondi saldırısında kaybeden 17 Yahudi aile başbakana açık bir mektup yazarak antisemitizmin yükselişiyle ilgili derhal bir soruşturma başlatarak saldırıdan önce kolluk kuvvetleri, istihbarat ve politikadaki sorunları incelemeye çağırdı. 14 Aralık'ta Hanukka kutlamaları sırasında IŞİD'den ilham alan iki silahlı teröristin ateş açması sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti. Aileler uyarı işaretlerinin görmezden gelindiğini söyleyerek aşırı nefretin büyümesine nasıl izin verildiğine ve Avustralyalıları korumak için hangi değişikliklerin gerektiğine dair cevaplar istediklerini söylüyor. Ulusal Parti lideri David Littleproud, Kanal 7'ye başbakanın saldırı sonrası çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi. Başbakan yas tutan bir ulusa, yas tutan ailelere karşı sağır gibi davrandı. Oysa onlar cevapları hak ediyor diyen Little Proud, Kraliyet Komisyonu kurulmazsa federal ajansları, eyalet kurumlarıyla çalışmaya ve tüm kanıtları sunmaya zorlayamıyorsun diye konuştu. Kamuda yapılan yanlışlıkları gün yüzüne çıkarmak isteyerek yetkililere ihbarda bulunan Avustralyalılar karmaşık kanunlarla karşı karşıya. Ancak bu yıl verilen bir mahkeme kararı ihbarda bulunmak isteyip de çekinenleri rahatlatacak bir emsal olma yolunda. Bu mahkeme kararına göre muhbirler yasal keşif yoluyla elde edilen bilgileri kamu yararına bir açıklama yapmak için kullanabilir. Bu tür bir açıklama da ihbarcı yasalar tarafından iftira iddialarından, gizlilik anlaşmalarının ihlalinden, misillemelerden veya cezai kovuşturmadan korunabilecek. Bu emsal karar İnsan Hakları Hukuk Merkezi'nin ABC'nin içinden gelen ihbarla ilgili davasında verildi. Mahkeme, ihbarcıların dokunulmazlığının suistimalleri ortaya çıkarmak için kullanılan gizli mahkeme belgelerinde de geçerli olduğuna hükmetti. Tatil sezonu döneminde çok sayıda kazanın meydana gelmesinin ardından Queensland polisi yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Polis, Noel'e kadar olan 50 günlük sürede 2000'den fazla para cezası verildiğini ve yaklaşık 100 adet yasa dışı e-bisiklete el konulduğunu açıkladı. Ancak Noel hediyesi olarak çok sayıda e-bisiklet alınması nedeniyle polis denetimlerin daha da artacağını söylüyor. Yetkililer bu yıl Queensland'de e-bisikletlerin karıştığı kazalarda 14 kişinin öldüğünü belirtti. Queensland hükümeti e-bisikletlerle ilgili soruşturmanın Mart ayında açıklanacak olan sonuçları gelmeden önce bir değişiklik yapmayı kabul etmiyor. Ebeveynler ise önlem almanın çok uzun sürdüğünü iddia ediyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Ukrayna barış planını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Donald Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Zelenski ile %90 anlaştık. Bence şu anda sıkıntı yok. Anlaşma yapmak istiyoruz. Ayda 25 bin hayat kurtaracaksa bunu yapmak isterim ifadesini kullandı. Trump savaşın sona ermesi için bu kez bir süre vermedi. Ne zaman olacağını söyleyemiyorum ama bunu çözeceğiz diye konuştu. Başkan Trump ayrıca bir Zelenski-Putin görüşmesi de olabileceğini söyledi. Zelenski ile görüşmesi öncesinde Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını anlatan Trump, "Bugün çok farklı bir Putin gördüm. Savaşın bitmesini istiyor. Putin'le çok iyi anlaşıyoruz. Bence çözüme ulaşacağız." diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'la görüşmeye girmeden önce güvenlik garantisinin bir numaralı öncelikleri olduğunu söyledi.
Security guarantees are very important to me. We want them to be absolutely clear.
Zelenski görüşme öncesi güvenlik garantileri benim için çok önemli diyerek güvenlik garantileri savaşın sona erdirilmesi meselesiyle eş zamanlı olarak sonuçlanmalıdır. Çünkü Rusya'nın saldırganlığını yeniden başlatmayacağından emin olmalıyız diye konuştu. İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'i ülke olarak tanıdığını duyurdu. Somali ise İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını kınadı ve bunu saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi. Kahire'de düzenlenen acil Arap Birliği toplantısında konuşan Somali'nin Arap Cemiyeti Büyükelçisi Ali Orari, İsrail'i uluslararası normları ve bölgesel istikrarı zayıflatmakla suçladı. İsrail işgal hükümetinin Somali'nin kuzeybatı bölgesi olan sözde Somaliland bölgesini tanıdığını iddia etmesi bir saldırganlık ve provokasyon eylemidir diye konuştu Büyükelçi. Somaliland 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti. Ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı. Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca kendi yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor. İsrail bu kararı alan ilk ülke oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu adımı İsrail'in istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği olarak tanımladı. Hafta sonu İspanya'nın güney ve doğu illerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Seller nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi ise kayboldu. Sel sularının bazı noktalarda birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve bölge sakinlerinin binalarda mahsur kaldığı görüldü. Fransız sinemasının efsane isimlerinden Brigitte Bardot 91 yaşında yaşamını yitirdi. Brigitte Bardot'un hayatını Fransa'nın güneyindeki evinde kaybettiği belirtildi ancak ölüm nedeni açıklanmadı. Ünlü oyuncu geçen ay hastaneye kaldırılmıştı. 1956 yapımı ve Tanrı Kadını Yarattı filmi Brigitte Bardot'u şöhrete taşıyan yapım olarak kabul ediliyor. Fransa'ya yönelik göçü kınayan, özellikle Müslümanları hedef alan ırkçı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Brigitte Bardot, ırkçı nefreti körüklemek suçundan 5 kez ceza aldı. Özellikle kurban kesilmesi nedeniyle İslam'ı eleştirmesi tartışmalara yol açtı. Brigitte Bardot yaşamının büyük bölümünde enerjisini hayvan hakları savunuculuğuna harcadı. Hatta Bardot geçen yıl Türkiye'de sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen düzenlemeden vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye'de süren uyuşturucu soruşturmasında hafta sonu yeni gözaltılar yapıldı. Bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Habertürk Televizyonu'nun eski genel müdürü Veys Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, rap sanatçısı Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, stil danışmanı Rabia Yaman'la global bir Türk moda markasının yöneticisi olan Zohar Majid gözaltına alındı. Bu arada cumartesi gecesi İstanbul'un en ünlü ve kalabalık gece kulüpleri, lokantaları ve bazı lüks oteller basıldı, her yer arandı, gece eğlenmeye çıkanlara da GBT kontrolü yapıldı. Çalışma Bakanlığı'nın 2026 yılı asgari ücretini 28 bin lira olarak belirlemesinin ardından hafta sonu protestolar yapıldı. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu iddia ediliyor. CHP Kadıköy Gençlik Kolları cumartesi akşamı sefalet ücreti değil insanca bir yaşam sloganıyla eylem düzenledi. Protesto sırasında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticilerinden 19 yaşındaki Bilge Kağan Şarbat tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gencin tutuklanmasına eleştiren bir mesaj yayınladı ve Şarbat'ın bu sene Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığını ve henüz 19 yaşında olduğunu belirtti. Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak belediyenin 2025 icraatlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan tutuklamalara dikkat çeken İmamoğlu, tüm yapılanlara rağmen 2025 yılının hizmetle dolu geçtiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yılında izlenecek para politikası çerçevesini ortaya koyan 2026 yılı para politikası metnini yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasında hükümetle birlikte belirlenen %5 enflasyon hedefi 2026 yılında da korundu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2025 yılının ilk 11 ayında erkekler tarafından öldürülen kadınlarla ilgili verileri açıkladı. Buna göre aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılında 260 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 267 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınların en çok evde ve yakınları olan erkekler tarafından öldürüldüğü bildirildi. Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı illerde yoğun kar yağışı başladı. Marmara bölgesinde İzlanda kökenli soğukların etkili olduğu belirtildi. Aralıklı yağışların ve fırtınanın görüleceği ifade edildi. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Döviz kuruna bakalım. 29 Aralık 2025 döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 28 lira 81 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 57 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra güneşli ve 31 derece, Sydney parçalı bulutlu 25, Melbourne güneşli ve 33 derece, Adelaide güneşli, hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Perth güneşli 31, Hobart genellikle güneşli 27, Brisbane parçalı bulutlu 28 ve Darwin ise parçalı bulutlu ve 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 29 Aralık Pazartesi haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz haber bülteni için. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen birkaç mesaj var, onları okumak istiyorum. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz, rüyasında kendini yeni Osmanlı'nın şehzadesi sanan Bilal diyor ki, eğer babama daha fazla güç ve yetki verseydiniz ekonomi ve faiz sorunlarını çözerdi. Daha nasıl bir yetki istiyorsun Bilal? Atatürk'e verilmeyen yetki ve güç babana verildi. Bak, böyle konuşarak babanı kızdıracaksın. Çünkü babanın başarısızlığını itiraf etmiş oldun. Sen siyasete girmek için ısınma hareketlerine devam et. Daha çok tuz ekmek yemen lazım demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz de, Avustralya'da günümüz her türlü dini ve resmi bayramlar özgürce kutlanırken göçmenlere karşı ırkçılık artıyor sözü çok abartılı geliyor. Tam tersine her geçen gün çevremizde Asyalı, Uzak Doğulu, Afrikalı ve Avrupalı göçmen sayısı arttıkça yerli Avustralyalılar azınlık haline düştü. Çevrenize, komşularınıza bakalım, bize ırkçılık yapacak kaç aile ve kişi görebiliriz? Tam tersine uyguladığımız örf ve adetlerle yerli halkı kasabaları ve şehri terk etmeye zorluyoruz demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyor. Şimdi Avustralya'da elinize oltanızı alıp balık tutmaya gidemiyorsunuz. Bir izne ihtiyacınız var. Tekne kullanmak için de ehliyete.
İnanılmaz dereleri, gölleri ve kıyıları bulunan bir ülkede yaşamanın bazı avantajları var. Bunlardan biri tekneye binip balık tutmak. Avustralyalıların en sevdiği hobilerden olan balık tutmak dikkat ve sabır gerektiriyor. Ancak aynı zamanda tekne kullanmak ve balık tutmak için belli kurallar var. Motorlu bir tekneye sahip olmak son derece eğlenceli ve heyecanlı bir dünyaya kapı aralamak anlamına geliyor. Tekne kullanmak pek de zor değil. Tekne ehliyeti almak için bir kursa gitmek yeterli. Bu kursu tamamlayıp Avustralya'nın su yollarında bir tekne kullanabilirsiniz. Kurs sayesinde gerekli bilgiye ve güvene sahip olabilirsiniz. Australian Boating College'dan Adam Smith çok sayıda insana tekne kullanmayı öğretmiş. Georges Nehri'ndeki Tarrant Point'ta olduklarını ve Sutherland Shire bölgesinde birçok insanın yazları balık tutup tekne kullanmak istediğini söylüyor. Kendi grubunda 6, diğer teknede de 8 kişi olduğunu, yazları meşgul olduklarını belirtiyor. New South Wales'da tekne ehliyeti almak 2 basamaklı bir süreç. Önce suyun üstünde birkaç saatlik pratik eğitim var. Güvenlik ekipmanları ve tekneyi güvenli kullanmak için gerekli bilgileri aldıktan sonra tekneyi kullanabileceğinizi göstereceksiniz. Herkesin tekneyi kullanmak için imkanı olacağını, herkesi demirlemeyi, basit tekne kullanımını ve kıyıya yanaştırmayı gösterdiklerini söylüyor. her eyalette ve bölgede tekne ehliyeti alma süreci değişiklik gösteriyor.
So New South Wales has a theory and a practical requirement. Queensland has the same.
Adam Smith, New South Wales, Queensland ve Batı Avustralya'da teorik ve pratik bölüm olduğunu, ancak Victoria, Güney Avustralya ve Tazmanya'da sadece teorik bölümü olduğunu söylüyor. Kendisi teoriyi pratikle pekiştirmenin avantajlı olduğu düşüncesinde. Tekneyle gezme dünya çapında gittikçe daha popüler olan bir hobi. Adam Smith'e sorarsanız İngilizcenizin sınırlı olması tekne ehliyeti almak için bir engel değil.
If their English isn't that strong or their literacy skills aren't that strong, we can do an oral assessment with people. There's pathways available for people that if they need an interpreter, we just did a course where we had a
İngilizcesi zayıf olanlar için sözlü testleri olduğunu, hatta tercüman almanın bile mümkün olduğunu söylüyor. Geçenlerde yaptıkları bir kursa tercümanın da katıldığını ve öğrencilere dersi tercüme ettiğinden bahsetti. Ailesi Lübnan kökenli olan Tarık da tekne kullanmayı öğrenmek istiyor. Açık denizde ne yapacağını bilmek istediğini söylüyor.
It's coming towards summer, you know. I thought might want to take a boat out sometime when it gets really hot.
So I'll do, you know. Yaz aylarında tekneyi bir yerlere götürüp sıcaktan kaçmayı planladığını, ancak öncesinde tekneyi kullanırken güvende olmak için tüm kuralları öğrenmek istediğini söylüyor. Masudi'nin açık denizdeki ilk dersi yeni bitti. Güzel bir tecrübe olduğunu söylüyor. Yüksek süratte tekneyi 2 dakika kullandığını, bunun da inanılmaz bir his olduğunu ifade ediyor. Masudi'nin ailesi Somali kökenli. Birçok akrabası tekne kullanıyor. Ancak onun hedefi jet ski.
Yeah, I never knew you need a license actually to get a jet ski, so and we realized that
jet ski kullanmak için de bir ehliyete ihtiyaç olduğunu bilmediğini, bunu da bugün öğrendiğini söylüyor. Ehliyet için zaten düşününce mantıklı gelen bir dizi bilgi verilen bir günlük kurs lazım diyen Masudi, korkacak bir şey olmadığını söyledi. Marianne de kurstaki tek kadın. Geçenlerde bir tekne aldıklarını ve kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu için kursa gittiğini belirtiyor. Marianne, Avustralya'da çok sayıda güzel su yolları olduğunu ve keşfetmeye can attığını söyledi.
I'm only at the first part of the journey of my getting my license. We've just done the practical section on the Georges River and that's been
ehliyeti almak için geçmesi gereken iki basamaktan ilkinde olduğunu, Georges Nehri'nde pratik yaptıklarını belirtti. Tekneyi hızlı kullanıp 8 yaptıklarını, sonra yavaş 8'ler, düşen adamı kurtarma çalışmaları yaptık diyen Marianne, şimdi de yazılı teste gireceklerini söyledi. Saatte 18,5 kilometreden daha yavaş giderseniz küçük motorlu tekneleri ehliyetsiz kullanabiliyorsunuz. Ancak Adam Smith yine de suda güvende olmak için kuralları bilmeniz gerektiğinin altını çizdi. İnsanların küçük 6 beygir gücü motoru olan bir tekne kiralayabileceğini ve bunun için ehliyete ihtiyaçları olmadığını, ancak suda gerçekten eğlenmek istiyorlarsa ehliyet gerektiğini söylüyor. Yavaş yavaş tekneyle gitmek için ehliyet gerekmez ama yine de kendinizi ve yanınızdakileri korumak için güvenlik kurallarını bilmeniz gerekiyor diyor. Balıkçılık kursu veren Todd Young, insanların tekne ehliyetine ihtiyaçları olmasa da balık tutan her yetişkinin bir izne ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Anybody over 18 needs a fishing license. They can be purchased through the Department of Primary Industries website.
18 yaş üstü herkesin bir balıkçılık ehliyetine ihtiyacı olduğunu, bunun da Department of Primary Industries'in web sitesinden alınabileceğini söyledi. Haftalık izinler $7.5. Aylıklar $12, yıllık $25 ve 3 yıllık $75 veya $80 diyor. Günde tutacağınız balık miktarı da sınırlı. Ayrıca bazı bölgeler koruma altında. Todd Young, balık tutma kurallarını bilmeniz gerektiğini söylüyor. Bazı balık türlerinde sayı ve boyut sınırları var diyen Young, yasal boyuttan daha küçük veya izin verilenden daha fazla sayıda balık tutarsanız ceza yazarlar diye de ekliyor. Bazı balıklar yenilemez. Bazıları koruma altında. Bazılarının nesli tehlike altında. Bu yüzden de bir kursa gidip nasıl ve nerede balık tutabileceğinizi öğrenmenizi tavsiye ediyor. Avustralya'nın okyanus kıyıları da balık tutmak için güzel fırsatlar sunuyor. Ancak bunun büyük riskleri olduğunu da bilmeniz gerekir diyor Young. Kayalıklarda balık tutarken gelgitlerden, suyun yükselmesinden veya su koşullarının değişimi üzerine bilginiz olmalı diyor. Aksi halde denize sürüklenebilirsiniz diye de uyarıyor. Kayalıklardan balık tutmanın dünyanın en tehlikeli sporlarından biri olduğunu da sözlerine ekliyor. Balıkçıların misina, ağırlıklar veya olta iğnesi gibi geride bıraktığı çöpler her yıl binlerce hayvanın ölümüne neden oluyor. Young, gelecek nesillerin de balık tutmasını istiyorsak bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmamız gerektiğini söylüyor.
I always teach my clients to leave the area that they're fishing the way they found it, so nice and tidy.
Kursa gelenlere her zaman söylediği şeyin nereye giderseniz gidin, bölgeyi bulduğunuz gibi bırakın olduğunu söylüyor. Kurs için bir yere gittiğimizde ilk yaptığımız şey bazen daha önce orada olan balıkçıların pisliğini temizlemek diye konuşuyor. Yanında her zaman ekstra bir çöp torbası taşıdığını söylüyor. Başkalarının da balık tutması için gittiğiniz yerleri temiz bırakın diyor.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'yı çevreleyen plajlarda yüzmeye alışık olmayan yeni gelen göçmenler ve turistler için yaz ayları son derece tehlikeli.
Boğulma riskine karşı nasıl önlem alırsınız? Yetkililer yüzücüleri son derece dikkatli olmaları için uyarıyor. Avustralya'nın plajları dünyaca ünlü. Ancak ne yazık ki bu ünlü ve inanılmaz güzel plajlar ayrıca sık sık trajedinin merkezine oturuyor. Avustralya Kraliyet Hayat Kurtarma Topluluğundan Stacey Pigeon, boğulma olaylarının çoğunda yeni gelen göçmenler veya turistlerin hayatını kaybettiğini söylüyor. 10 yıllık bir analiz yaptıklarını belirten Pigeon, boğulma olaylarında ölenlerin %27'sinin yurt dışında doğduğunu söyledi. Bunun ana nedeni de plajlardaki tehlikeler konusundaki bilgisizlik ve yüzme deneyimindeki eksiklik. Bazı kültürlerde plajda vakit geçirmek veya sosyalleşmenin pek de popüler olmadığını belirten Pigeon, bazı kültürlerde suyun sadece iş için veya ev işleri için kullanıldığını söyledi. Avustralya'ya gelince de buranın kültürüne adapte olmak istediklerini ancak bu konuda tecrübeli olmadıkları için plajda güvende olmadıklarını söylüyor. Boğulmalara neden olan başka bir şey daha var.
We also know that alcohol plays a major factor as well, and that's for people of all backgrounds, regardless. Unfortunately,
hangi kültürden gelirlerse gelsinler, boğulmalarda alkolün de önemli bir rolü var diyor. Clinton Rose, Sydney'deki ünlü Manly plajının dahil olduğu Northern Beaches Council'ın hizmet müdürü. Ziyaretçilerin güvende olmaları için takip etmeleri gereken bazı kurallar olduğunu söylüyor.
Don't swim unless there's some flags up and make sure that you swim between the flags.
Bayrak olmayan yerde yüzmeyin. Bayrakların arasında yüzmeye dikkat edin. Ayrıca yüzme öğrenin ve ondan sonra da keyfinize bakın diyor. Plaja gelmeden önce yüzmeyi bilmeniz gerekiyor diye de ekliyor. Clinton Rose, eğer deniz güvensiz görünüyorsa veya herhangi bir kuşkunuz varsa doğrudan plajdaki can kurtaranlara danışın diyor.
There is some inherent dangers, but if you can do some research, even if it's
denizin başlı başına tehlikeleri olduğunu, plaja gelmeden önce bunu internetten araştırabileceğinizi belirten Rose, ayrıca plaja gelince can kurtaranlardan neresinin en güvenli yer olduğuna ve tehlikelerin nerede olduğuna dair bilgi alabileceğinizi söylüyor. Boğulmak kısa sürede gerçekleşen bir trajedi. Yetişkin biri bir dakika içinde bilincini kaybedebiliyor. Bu yüzden de sıkıntıda olduğunuz anda yardım çağırmak en mantıklı şey.
First thing is do not panic, because if you panic what happens is you use up a lot of energy and what happens is your brain gets started of oxygen, you can't think clearly. So the best thing is to try and float on your back as best as you can float and you put your hand in the air.
Rose en başta sakin olmanızı tavsiye ediyor. Panik olunca daha fazla enerji harcıyorsunuz. Bu da beyne giden oksijeni azaltıp mantıklı düşünmenizi engelliyor. Yapılacak en iyi şeyin sırtınızın üstünde suyun yüzeyinde durmaya çalışmak olduğunu söylüyor. Sonra da elinizi kaldırıp yardım isteyin. Sıkıntıya düşünce yardım istemekten utanmayın diyor. Gurnam Singh, Avustralya Hint Spor, Eğitim ve Kültür Topluluğu'nun kurucusu. Amacı yabancı öğrencilerin gerçek bir Avustralya deneyimini yaşamasını sağlamak. Yaptıkları işlerden birinin yeni gelenlere Avustralya'daki plaj kültürünü ve su akıntılarının tehlikelerini anlatmak olduğunu söylüyor. Singh, bazı yeni gelenlerin bilgisizlikten dolayı hayatlarını tehlikeye attığını söylüyor. Tehlikenin sadece yüzmekten kaynaklanmadığını belirten Singh, bazılarının selfie veya fotoğraf çekerken hayatlarını tehlikeye attığını söylüyor. Geçen yıl birinin selfie çekerken suya düştüğünü ve boğularak öldüğünü hatırladığını söylüyor. Yeni gelen göçmenler için Singh'in bazı tavsiyeleri var. Güvende olmak için bir altın kuralı olduğunu söylüyor. Herhangi bir kuşkunuz varsa girmeyin, özellikle de denize diyor. Aynı kural bazı göçmen toplumlar arasında son derece popüler olan kayalardan balık tutmak için de geçerli. Kaya balıkçılığı Avustralya'nın en tehlikeli sporu olarak biliniyor. Her yıl kaygan kayalar, yükselen sular ve bir anda gelen dalgalar yüzünden tecrübesiz bazı balıkçıların hayatını kaybettiği belirtiliyor. Stacy Pigeon, boğulma riskini azaltmak için bazı basit kurallara uymanızı istiyor. Ne zaman balık tutmaya çıkarsanız can yeleği giyin diyor. Bu tavsiye tekneden balık tutarken veya kayada oturup oltayı sallarken de geçerli. Ne zaman suya düşeceğiniz belli olmaz diyen Pigeon, can yeleği hayatınızı kurtarabilir diyor. Ayrıca can kurtaran olarak çalışmak bazıları için son derece çekici olabilir. Dünyanın en güzel plajlarında çalışırken aynı zamanda hayat kurtarıyorsunuz. Can kurtaran olmak kolay değil, uzun ve yoğun bir eğitim süreci gerektiriyor. Ancak Clinton Rose, her kökenden kişiye ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
We have people that come from Europe, from South America. At present, we've
çok sayıda Avrupa ve Güney Amerika'dan gelen kişilerin can kurtaran olarak çalıştığını, şu anda Yunan asıllı bir kişinin de çok iyi bir can kurtaran olduğunu söyleyen Rose, nereden geldiğiniz önemli değil, gerekli bilgi ve tecrübeyi edindikten sonra can kurtaran olarak çalışabilirsiniz diyor.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.36'yı gösteriyor. Ve yayınımıza devam ediyoruz. Etnik Avustralya olarak yayına başlayan ve bugün 60'tan fazla dilde yayın yapan SBS'in 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bu yıl. 2025'in son günlerinde. Avustralya Türkçe konuşan toplum bu 50 yıla SBS Türkçe programı aracılığıyla tanıklık etti. Biz de bu 50 yıllık gündemi 5'er yıllık dönemler halinde ele alan bir podcast serisi hazırladık. SBS Türkçe ile 50 yılın hafızası. Arkadaşımız Seda Ercan 2020-25 yılları arasında Avustralya Türk toplumu olarak hafızamıza kazınan olayları derledi.
SBS Celebrating 50 Years.
Etnik Avustralya olarak yayına başlayan ve bugün 60'tan fazla dilde yayın yapan SBS'in 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Avustralya Türk toplumu bu 50 yıla SBS Türkçe programı aracılığıyla tanıklık etti. Biz de bu 50 yıllık gündemi 5'er yıllık dönemler halinde ele alan bir podcast serisi hazırladık. SBS Türkçe ile 50 yılın hafızası. Ben Seda Ercan ve bu bölümde 2020 ile 2025 arasında Avustralya Türk toplumu olarak hafızamıza kazınan olayları ele alıyoruz.
SBS Celebrating 50 Years.
2020 ile 2025'i nasıl hatırlıyorsunuz desem, bu 5 yıllık dönemin ilk yarısında hepimizin hafızasında hemen hemen aynı görüntüler vardır. Sokağa çıkma saatlerimizin sınırlandığı, maskelerden birbirimizin sadece gözünü görebildiğimiz, okulların kapanıp evden çalışma kavramının sözlüğe girdiği yıllar. Buna bir de Avrupa'da başlayan savaşı ekleyin, tablo tamamlansın. Koronavirüs pandemisinin dünyayı sardığı günler, aylar, yıllar. İlk koronavirüs vakası 2019'un Aralık ayında Çin'de tespit edilmişti. Onu diğer ülkeler izledi. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü COVID'i pandemi olarak ilan etti. Avustralya'da ilk COVID vakası 25 Ocak'ta tespit edildi. Türkiye'de ise ilk COVID vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı. 20 Mart'a geldiğimizde Avustralya uluslararası sınırlarını ülkede yerleşik olmayan herkese kapattı. O sırada yurt dışında olup ülkeyi dönmeye başaranlara ise 2 haftalık otel karantinası zorunluluğu getirildi. Sosyal mesafe, okul ve zorunlu olmayan işletmelerin kapanması, maske, eyalet sınırlarının kapatılması ve kapanma gibi diğer önlemler yıl boyunca devam etti. En uzun karantinayı Melbourne sakinleri yaşadı. Tam 110 gün boyunca karantinada kaldı Melbourne'lılar. Bu sırada SBS Radyo çok dilli koronavirüs portalını başlattı. Covid haberleriyle ilgili en güvenilir nokta olarak hazırlanan portalda bu pandemiyle ilgili haber ve bilgilerin 63 dilde çevirisi yer aldı. Bu arada 2020'de General Motors Holden otomobil markasının emekliliğini duyurdu. Holden 160 yıl önce Adelaide'de kurulmuştu ve 2017'de otomobil üretimini durdurmuştu. Ancak 2020'de General Motors ikonik Avustralya markasını tamamen kaldırdı. Türkiye Ekim ayında İzmir depremiyle sarsıldı. 6.6 şiddetindeki Seferihisar merkezli depremde 116 kişi hayatını kaybetti. Türkiye şiddeti deprem sonrası tek yürek olup İzmir'in yaralarını sardı. 2021'de Victoria, Avustralya'da kaydedilen en büyük depremlerden biriyle sarsıldı. 5.9 şiddetindeki deprem Sydney ve Canberra'dan bile hissedildi. Bu yıl ayrıca SBS'in Mandarin ve Kantonca konuşan Avustralyalılar için kapsamlı ve mobil öncelikli dijital hizmeti olan SBS Çin platformunu başlattığı yıl oldu. Ulusal marşımız Advance Australia Fair'in sözleri Avustralya'nın ilk uluslar halklarının tarihini yansıtacak şekilde güncellendi. Çünkü biz biriz ve özgürüz. Amerika 2021 yılında sarsıcı olaylara sahne oldu. Başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Donald Trump'ın yerine başkan seçilince Trump ve destekçileri seçimlerde hile yapıldığını iddia etti. Binlerce Trump destekçisi kongre binasını bastı. Olay Amerika'daki derin siyasi kutuplaşmayı bir kez daha gözler önüne koydu. Bu arada Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Türkiye tarafından feshedildi. 2021'in ilk aylarında Türk lirası karşısında 5400 liradan işlem gören Avustralya doları yıl sonunda 9000 lirayı geçmişti. 2022'de Covid tehdidi sürerken dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle sarsıldı. Aynı yıl Avustralya'da 2013'ten beri iktidarı Liberal Parti'ye kaybetmelerinden bu yana ilk kez İşçi Partisi Anthony Albanese liderliğinde iktidara geldi. 2022'de Avustralya hükümeti aborjin bayrağının telif hakkını satın aldı. Türkiye'de ise 2022 COVID'le mücadelede normalleşme, sağlıkta şiddet, kadın cinayetleri, 6 yaşında evlendirilme skandalı gibi olaylarla hafızalarımıza kazındı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sona gelindi. Tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verildi. Ekim ayında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili halka tanıtıldı. Avustralya doları yükseliş trendini sürdürürken o yıl 1 Avustralya doları 12.700 liradan işlem görüyordu. 2023'e geldiğimizde parlamentoda yerli halkların sesi olacak bir kurulun kurulması konusundaki referandum 14 Ekim'de gerçekleştirildi.
NITV and SBS are calling the referendum defeated.
Ülke genelinde yerli halkın parlamentoya çağrısı susturulurken hayır sesi duyuldu. Avustralyalıların %60'ı anayasal tanımaya hayır dedi. O sırada İsrail ve Hamas arasında başlayan savaştan gelen görüntüler tüm dünyayı derinden sarstı. 7 Ekim'de Hamas'a bağlı birlikler Gazze şeridinden İsrail'in güneyine sızarak sınır kasabalarını ve bir müzik festivalini bastı. İsrail tarafında yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti. 240 kişi rehin alındı ve İsrail'in Gazze harekatı da başlamış oldu.
Rockets hurtling through the skies over Gaza and across the border into Israel.
Kral 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine 6 Mayıs'ta Londra'da yapılan bir törenle tacını giydi. Türkiye'de ise son 100 yılın en ölümcül depremlerinden biri 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece ülkenin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyinde yaşandı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki sarsıntıda en az 56 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de enkaz başında yıkıntıların altında kalan 15 yaşındaki kızıyla el ele tutuşan babanın görüntüsü ve Suriye'de göbek bağıyla ölmüş annesine bağlı olarak mucizevi bir şekilde hayatta kalan yeni doğmuş bir bebek depremin görüntüleri olarak hafızalarımızda kaldı. Depremin ardından 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı anketlerde beklenenin aksine meclisteki çoğunluğunu rahat bir şekilde korudu. Muhalefet beklediği farkı alamadı. Seçim yenilgisinin ardından CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Kongrede koltuğu Özgür Özel devraldı. Seçimlerden önce belli bir seviyede tutulmaya çalışılan döviz seçimlerin ardından hızla yükseldi. Haziran 2023'te Amerikan doları birkaç hafta içinde 26 liraya yükseldi, Türk lirası %30 değer kaybetti. Bu sırada hayatımızın neredeyse 3 yılına mal olan COVID hastalığı dünya çapında pandemi kategorisinden çıkarıldı.
SBS celebrating 50 years.
2024 tüm dünyada önemli seçimlerin yapıldığı yıl oldu. Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısına 31 Mart'ta yapılan seçimler ve CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğu yerel seçimler, ikinci yarısına ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı barış çağrısıyla başlayan süreç damgasını vurdu. Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024 yılında birçok belediyeye kayyum atanması siyasi tansiyonu yükseltti. Ocak ayında Amerikan doları 30 lira seviyesini aştı. Bu sırada ilk Türk astronotlar Türkiye'nin ilk uzay görevi için uzaya çıktı. 2024'te Amerikan halkı Donald Trump'a yeniden Beyaz Saray'a çıkma yetkisi verdi. Donald Trump will become the 47th president of the United States. İkinci Trump devri başlamış oldu. Aynı yıl Avustralya'da Sam Mostyn, Avustralya'nın yeni genel valisi olarak yemin etti. Mostyn bu göreve gelen ikinci kadın oldu. Hayat pahalılığı Avustralya siyasetine damgasını vurdu. Konut krizine çözüm bulmaya çalışan hükümet, ülkeye girecek göçmen sayısını azaltmaya karar verdi. Ve bitirdiğimiz 2025 yılı. Bu yıl SBS Radyo için önemli ve anlamlı dönüm noktalarından biri yaşandı. İlk yayınına 2EA ve 3EA kanallarında 1975 yılında başlayan SBS Radyo'nun 50. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Bizde SBS Radyosu Türkçe programı olarak hem 50 yıldır süren yayınlarımızı takip eden dinleyicilerimizle hem de bu yayınları sizlere hazırlayan eski programcılarımızla konuşarak geçmişi yad eden, Avustralya Türk toplumunun geldiği noktayı kutlayan programlar gerçekleştirdik. 3 Mayıs'taki genel seçimler İşçi Partisi'ne en büyük beklentilerinin ötesinde bir zafer getirdi. Partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını artıran Anthony Albanese ikinci dönemine son 10 yılın en büyük çoğunluğuyla başbakan olarak girdi. Liberal Ulusalcılar Koalisyonu tarihinin en büyük yenilgisine uğradı. Koalisyonun lideri Peter Dutton kendi seçim bölgesinde bile yenildi. Bu yılı damgasını vuran olaylardan biri de güvenlik endişeleriydi. Aşırı sağ gösteriler, neo-nazi simgeleri taşıyan grupların gövde gösterileri yaşanırken, Ağustos ayında Victoria kırsalında iki polis memurunu vurarak kaçan Desi Freeman için son yılların en büyük insan avı başlatıldı. Bu arada 2025 yılı biterken Desi Freeman hala firari. Ülkemizi yasa boğan korkunç bir saldırı 2025'e son noktayı koydu. ...14 Aralık günü Sydney'deki meşhur Bondi Beach'te Hanuka bayramını kutlayan Yahudi topluluğu üzerine ateş açan iki silahlı saldırgan 14 kişinin ölümüne neden oldu. En küçük kurban henüz 10 yaşındaki Matilda'ydı. Saldırganlardan biri ölü, biri de yaralı olarak ele geçirildi. Federal hükümet antisemitizme karşı yeterince önlem almamakla suçlanırken New South Wales hükümeti acil bir yasa çıkararak Sydney'de kamu alanlarında protesto yasağı getirdi. Türkiye'de ise siyasi tansiyonun giderek yükseldiği bir yılı bitirdik. Yılın en büyük gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik operasyonlardı. Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede çok yüksek hapis cezaları istendi. Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıyla çözüm sürecinin fitili ateşlenmişti. İmralı'da yatan örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK Temmuz ayında silahlarını bıraktı. Mecliste terörsüz Türkiye hedefiyle silah bırakma süreci sonrası sosyal uyum ve kanunları ele alacak bir komisyon kuruldu. Komisyonun üyesi partilerin temsilcileri Öcalan'ı ziyarete İmralı'ya gitti ancak CHP bu ziyarete katılmayı reddetti. 2025 yılının son aylarında Avustralya ve Türkiye hükümetleri ilginç bir şekilde karşı karşıya geldi. 2026'da yapılması planlanan Dünya İklim Konferansı'na ev sahipliği yarışında Türkiye ile Avustralya arasındaki rekabet süreci çıkmaza soktu. Derken Avustralya 2026'da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapma teklifinden resmen vazgeçti.
Our bid was Australia and the Pacific co-hosting. So what has been agreed is that Chris Bowen, Australia, will be COP president for negotiations. The conference and the COP presidency will go to Turkey.
Varılan anlaşma uyarınca COP31'in Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Avustralya ise COP31'de konferans müzakerelerine başkanlık edecek.
SBS celebrating 50 years.
Ben Seda Ercan ve SBS Türkçe ile 50 yılın hafızası podcast serimizin bu bölümünde COVID pandemisinin hayatımıza girdiği 2020 ile başlayıp Bondi saldırısıyla sona eren 2025 yılları arasındaki dönemde Avustralya Türk toplumu olarak hem Avustralya hem de Türkiye'den hafızalarımıza kazınan olayları anımsadık.
SBS celebrating 50 years.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, bir iki tane daha mesaj var. Gelen Mustafa Bey Queensland'den attığı mesajda Avustralya plajlarında yüzmek çok tehlikeli. İstediğiniz kadar iyi yüzme bilin. En küçük bir hatanızda boğulma riski yaşayabilirsiniz. Genelde plajların yanında deniz suyundan yapılan havuzlar var. Bence buralarda yüzmek daha mantıklı demiş bu dinleyicimiz. Özellikle bayraklar arasında yüzmek de önemli. Deniz can kurtaranlar sadece orada oluyorlar ve can kurtaran olan güvenli bayrakların olduğu plajlarda yüzmek son derece önemli. Bazen duyduğumuz köpek balığı saldırıları ve boğulmalar bu bayrakların ve can kurtaranların olmadığı bölgelerde oluyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi A Ligi'ndeki sonuçlara bakacağız. Avustralya futbolundaki en üst düzey lig Newcastle Jets 4, MacArthur 5. Adelaide United 3, Western Sydney Wanderers 2 ve Melbourne City 1, Perth Glory 3. Bu akşam Melbourne Victory, Wellington Phoenix maçı var 7'de ve çarşamba günü 7'de Central Coast Mariners, Brisbane Roar maçı var. Evet sayın dinleyiciler, birkaç güncellememiz de var bu arada haber bültenine düşen. Biliyorsunuz son günlerde Başbakan Anthony Albanese üzerinde Bondi saldırısına yönelik bir kraliyet komisyonu kurulması baskısı var. Ve Başbakan Anthony Albanese direniyor buna. Bugün istihbarat ve emniyet kurumlarının soruşturulması yönünde bir karar aldı. Bunların bir incelenmesi konusunda, ancak muhalefeti tatmin edeceğe benzemiyor. Ayrıca New South Wales Başbakanı Chris Minns de Kraliyet Komisyonu çağrısında bulunmuştu, aynı partiye üye olsalar da. Bu arada yine Chris Minns, New South Wales Başbakanı, bazı özel güvenlik firmalarına silah taşıma ve kültürel etkinliklerde silah taşıma koruma hakkı verilmesi ne düşündüğünü söylemiş. Bu bazı özellikle, yani bu koruma, etkinlik koruma hakkı verilecek gruplar arasında Jewish Community Security Group'un da olabileceğini söylüyor. Bu da bazı kişilerce tepkiyle karşılandı, bazı gruplarca. Ve bu arada Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi son dönemde Bondi saldırısı sonrası İslamofobiyanın arttığını söylüyor. Yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 31 Aralık 2025 Çarşamba günü olacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.